6.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Oliver Twist, Charles Dickens. 1. Bölüm. Oliver'in ilk yılları. Bir şehrin başka binaları arasında yoksul insanlar için ayrılmış bir ev vardır. Parası ve barınacak yeri olmayanlar oraya giderler. Oraya güçsüzler evi denir. Oliver Twist işte o evde doğmuştu. Genç bir kadın olan annesi yatağında hasta yatıyordu. Bir doktorla yaşlı bir kadın başucunda bekliyorlardı. Genç kadın, "Bırakın çocuğumu göreyim, sonra öleyim," dedi. Doktor, "Yo, şimdi ölümden söz etmemelisin," dedi. Yaşlı kadın, "Yok şekerim," dedi. "Ölmek için henüz çok gençsin." Genç kadın başını salladı ve elini çocuğuna uzattı. Doktor çocuğu onun kollarına verdi. Kadın soğuk, renksiz dudaklarını bebeğin yanağına bastırdı. Sonra arkası üstü düştü ve öldü. Doktor öldü dedi. Yaşlı kadın, "Evet, zavallı kadıncağız," diyerek çocuğu ölmüş annesinin kollarından aldı. Zavallı kadıncağız. Doktor şapkasını ve eldivenlerini giyerken güzel bir kızdı dedi. Nereden gelmişti? Yaşlı kadın, "Onu buraya dün gece getirdiler. Sokakta yatıyormuş. Öyle uzun yoldan gelmiş ki ayakkabıları paramparçaydı. Nereden geldiğini, nereye gittiğini kimse bilmiyor," dedi. Doktor ölen kadının sol elini kaldırdı. "Eski öykü," dedi. "Parmağında yüzük görmüyorum. Evli değilmiş. İyi geceler." Doktor evine yemeğe gitmişti. Yaşlı kadın ocağın önündeki bir iskemleye oturarak bebeği giydirmeye başladı. Kadın bebeğe, güçsüzler evinde doğan bebeklere, sevgisiz ve acımasız bir dünyaya doğan, anasız babasız zavallı bir çocuğa giydirilen o eski püskü giysileri giydiriyordu. Oliver sonra 20-30 kadar yoksul çocuğun yaşadığı başka bir eve gönderildi. Bu çocuklara Bayan Mann adında yaşlı bir kadın bakıyordu. Kadına her çocuğun bakımı için haftada birkaç lira para veriliyor ama kadın bu paranın da çoğunu kendi cebine atıyordu. Bu yüzden çocuklar çok az besleniyor ve çoğu ölüyordu. Oliver ölmedi ama renksiz, sıska ve her zaman açtı. Oliver 9 yaşına bastığı gün iki arkadaşıyla birlikte Bayan Mann'e aç olduklarını söylediler. Bayan Mann onları dövdü ve karanlık bir odaya kapattı. Çocuklar odada kapalıyken güçsüzler evinden önemli bir görevli olan Bay Bumble, Bayan Mann'i görmeye geldi. Bay Bumble, "Buraya iş için geldim," dedi. "Oliver Twist adındaki çocuk bugün 9 yaşına basıyor, öyle değil mi?" Bayan Mann, Bay Bumble'a içki verirken, "Evet, öyle sevgili çocuk," dedi. "Bütün çocuklarım benim sevgili çocuklarımdır." Bay Bumble, "Oliver'in babasını bir türlü bulamadık. Annesi hakkında da hiçbir şey bilmiyoruz," dedi. Bayan Mann, "Onun ismini kim koydu öyleyse?" Bay Bumble, "Ben koydum," dedi. "Siz mi koydunuz Bay Bumble?" diye sordu Bayan Mann. "Evet, ben koydum Bayan Mann. Çocukların ismini harf sırasına göre koyarız. Sonuncusunun harf sırası S idi. Ona Swivel ismini verdim. Bununki T idi. Buna da Twist adını koydum. Bundan sonrakinin adı Unwin olacak. Z harfi için isimlerim hazır. Sonra tekrar en başa dönüp A'dan başlayacağım." Bayan Mann, "Siz çok bilgili bir baysınız," dedi. Bay Bumble buna çok sevindi. İçkisini bitirdi. "Şimdi işimize bakalım," dedi. Oliver Twist artık burada kalamayacak kadar büyüdü. Onu tekrar güçsüzler evine almaya karar verdik. "Buraya onu götürmek için geldim. Hemen kendisini göreyim izninizle," dedi. Bayan Mann, "Onu şimdi size getiririm," dedi. Bayan Mann Oliver'i karanlık odadan çıkardı. Çabucak yüzünü ve ellerini yıkayarak Bay Bumble'a götürdü. Bay Bumble, "Benimle gelecek misin Oliver?" diye sordu. Oliver herhangi bir yere sevinerek gitmeye hazır olduğunu söyleyecekti az kalsın. Ama birden Bayan Mann'in yüzünü gördü. Kadın Bay Bumble'ın arkasında duruyor ve Oliver'e ters ters bakıyordu. Çocuk onun ne demek istediğini hemen anladı. Bayan Mandy benimle gelebilir mi diye sordu. Bay Bumble, hayır gelemez diye karşılık verdi. Ama arada sırada gelip seni görecek. Oliver çok küçük olmasına karşın Bayan Mandy'nin ayrıldığını üzülüyormuş gibi davranması gerektiğini bilecek kadar akıllıydı. Ağlamaya başladı. Zaten zayıf ve aç olduğu için ağlamak ona zor gelmiyordu. Bayan Men ona bir sürü öpücük ve daha da önemlisi tereyağlı bir dilim ekmek verdi. Çünkü güçsüzler evine gittiğinde çok aç görünmesini istemiyordu. Böylece Bay Bumble Oliver'i yaşamının ilk yıllarını geçirdiği ve bir tek tatlı sözle, bir tek tatlı bakıştan yoksun yaşadığı o evden alıp götürdü. Oliver tekrar doğduğu güçsüzler evine dönmüştü. İkinci bölüm. Oliver daha fazlasını istiyor. Oliver güçsüzler evinde eskisinden de daha az mutluydu. Şimdi bir de çalışıyor ve daha çok acıkıyordu. Her gün 3 öğün yalnızca çok sulu çorba içiyordu. Çorba dedikleri bol suyun içinde azıcık etle bir sürü başka şey kaynatılarak yapılıyordu. Pazar günleri küçük bir dilim ekmek veriyorlardı. Çocuklara yemek verilen oda büyük bir holdü. Holün bir ucunda kocaman bir kazan duruyordu. Yemek vakti gelince ustalardan biri bu kazandan çocuklara çorba dağıtıyordu. Yemek dağıtan ustaya bir ya da iki kadın hizmetçi yardım ediyordu. Her çocuğa küçük bir kase çorba veriliyordu. Fazlası yasaktı. Kaselerin yıkanması hiç gerekmezdi. Çocuklar onları pırıl pırıl parlayıncaya kadar kaşıklarıyla temizliyorlardı. Hepsi de çorbalarını içip kaselerini tertemiz ettikten sonra oturup sanki içindeki çorbanın tümünü içebilecekmişçesine aç gözlerle kazana bakar dururlardı. Oliver Twist ve arkadaşları bu korkunç açlığa tam 3 ay katlandılar. Sonunda açlıktan öylesine vahşileştiler ki yaşına göre daha uzun boylu olan bir çocuk ötekilere eğer her gün bir kase daha çorba alamazsa bir gece yanındaki yatakta uyuyan çocuğu yiyebilecek hale geldiğini söyledi. Bakışları öyle ateşli ve açtı ki çocuklar onun söylediğine inandılar. Bir araya gelip konuştular ve yemekten sonra ustaya gidip biraz daha çorba isteyecek bir çocuk seçtiler aralarından. Bu seçilen çocuk Oliver Twist'ti. Akşam oldu ve çocuklar sıraya girdiler. Usta kazanın başına geçti. Hizmetçiler onun yanında durdular ve çorba dağıtıldı. Dağıtılan çorba çabucak silinip süpürülmüştü. Çocuklar birbirleriyle fısıldaştılar ve Oliver'e işaret ettiler. Yanındakiler onu öne doğru ittiler. Küçük bir çocuk olmasına karşın açlıktan öyle vahşileşmişti ki bu ona yüreklilik verdi. Masadan kalktı ve kasesiyle kaşığını elinde tutarak ustaya doğru gitti. Kendi yürekliliğinden neredeyse kendisi de korkarak ''Lütfen efendim, biraz daha istiyorum.'' dedi. Usta şişman, sağlıklı bir adamdı ama rengi bembeyaz oldu. Çocuğa şaşkın şaşkın baktı. Hizmetçiler şaşkınlıktan, çocuklar da korkudan suspus olmuşlardı. Usta zayıf bir sesle uzatarak ''Ne?'' diye sordu. Oliver ''Lütfen efendim.'' dedi. ''Biraz daha istiyorum.'' Usta elindeki kaşıkla Oliver'e vurdu. Sonra onu yakalayıp kollarının arasına sımsıkı tuttu ve bağırarak yardım istedi. Bay Bumble'la güçsüzler evindeki memurlardan bazıları koşarak odaya girdiler. Usta Oliver'in ne dediğini onlara anlattı. ''Daha fazla istedi.'' diye bağırdı. ''Anlıyor musunuz? Her zamanki yemeğinden daha fazlasını istedi.'' Oradakiler buna inanamadılar. İçlerinden biri ''Bu oğlan asılmak için yaşamalı.'' diye bağırdı. Oliver'i alıp götürdüler. Karanlık bir odaya kapattılar. Ertesi sabah güçsüzler evinin kapısına bir ilan yapıştırıldı. Bu ilanda Oliver Twist'i alıp götürene 500 lira verileceği yazılıydı. Güçsüzler evi memurlarından biri gene ''Hiç kuşkum yok. Bu oğlan asılmak için yaşayacak.'' diye bağırdı. Oliver tam bir hafta o karanlık odada hapis kaldı. Hava soğuktu. Çocukcağız her sabah yıkanmak için avluya çıkartılıyor, sonra da Bay Bumble onu sopayla dövüyordu. Onu gün aşırı çocukların çorbalarını içtikleri salona götürüyorlar, Bay Bumble orada herkesin önünde bir kez daha dövüyordu. Yavrucak bütün gün ağlıyor, geceleri uyuyamıyordu. 500 liraya Oliver'i alacak kimse çıkmadı. Bunun üzerine Bay Bumble onu bir gemide çalışmak için denize göndermeye karar verdi. Ama bir gün güçsüzler evinin kapısının önünde Bay Bumble, Bay Sowerberry'ye rastladı. Bay Sowerberry eski siyah giysili, ince uzun bir adamdı. Tabut yapardı. Yaptığı tabutların çoğu güçsüzler evinde ölen yoksul insanlar için kullanılırdı. Bay Sowerberry, Bay Bumble'a, ''Dün gece ölen iki kadının tabutlarını hazırladım.'' dedi. Bay Bumble, ''Bu işin size çok para kazandırdığından kuşkum yok.'' diye cevap verdi. Bay Sowerberry, ''Öyle mi sanıyorsunuz?'' dedi. ''Güçsüzler evi çok az para veriyor Bay Bumble.'' Bay Bumble, ''Ama tabutlar da küçük oluyor.'' dedi. Bay Sowerberry bu sözden o kadar hoşlanmıştı ki uzun süre hiç durmadan güldü. ''Öyle, öyle Bay Bumble.'' dedi. Güçsüzler evinde kalanlara verilen yemek tabutların böylesine dar ve küçük olmasını sağlıyor. Ama tabutların yapımında kullanılan tahta gene de pahalı. Çoğunlukla şişman insanlar da en çabuk ölenler. O zaman daha büyük tabut yapmak zorunda kalıyorum. Kazancım da fazla olmuyor, dedi. Bay Bumble, aklıma gelmişken sorayım, dedi. Çocuk almak isteyen bir kimse tanıyor musunuz? 500 liraya. Bastonunu kaldırarak kapının üstündeki ilanı gösterdi. Bay Sowerberry, ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum, dedi. Yoksul insanlara yardım etmek için elimden geleni yaparım. Şimdi sanırım benim de onlardan bir şey beklemek hakkım. Çocuğu ben almak istiyorum. 3. Bölüm. Oliver çalışmaya gidiyor. Az sonra Oliver'in Bay Sowerberry'nin yanında çalışması kararlaştırıldı. Bay Bumble o akşam Oliver'i dükkana götürdü. Oliver ağlamaya başladı. Çok mutsuzdu. Herkesin kendisinden nefret ettiğinden kuşkusu yoktu. Bay Sowerberry dükkanı kapatmış, çok zayıf bir mum ışığında bir şeyler yazıyordu. Bay Bumble, işte Bay Sowerberry, çocuğu getirdim, dedi. Oliver eğilerek selam verdi. Bay Sowerberry, Oliver'i daha iyi görebilmek için mumu başının üstüne kaldırarak, o çocuk bu, öyle mi? Diye sordu. Bayan Sowerberry, lütfen buraya gelir misin şekerim? Dükkanın arkasındaki küçük odadan yüzü tilkiye benzeyen kısa boylu zayıf bir kadın çıktı. Bay Sowerberry, ''Şekerim'' dedi. ''Sana anlattığım güçsüzler evindeki çocuk bu.'' Oliver bir kez daha eğilerek selam verdi. Kadın, ''Aman Tanrım'' dedi. ''Çok küçük bu.'' Bay Bumble daha büyük olmamak çocuğun kendi suçuymuş gibi bir bakışla Oliver'e bakarak, ''Ya biraz küçüktür'' dedi. ''Küçük, bu doğru ama nasıl olsa büyüyecek Bayan Sowerberry, nasıl olsa büyüyecek.'' Kadın öfkeyle, ''Evet, umarım büyür.'' dedi. ''Bizim yiyeceğimizi, içeceğimizi yiyip içerek büyür. Böyle çocukları barındırmak çok pahalıya mal olur. Hadi bakalım in aşağı kemik torbası seni.'' dedi. Kadın yandaki bir kapıyı açarak Oliver'i aşağıdaki mutfak olarak kullanılan karanlık odaya inen dik merdivenlere doğru itti. Orada bir kız oturuyordu. Kızın üstünde eski püskü ayakkabılar ve yırtık pırtık giysiler vardı. Oliver'in peşinden merdivenlere inen Bayan Sowerberry, ''Hadi Charlotte'' dedi. ''Köpeği vermek için ayırdığımız şu soğuk et parçalarından birazını bu çocuğa veriver. Köpeğin sabahtan beri geldiği yok, herhalde yemeyecek.'' dedi. Etten söz edildiğini duyunca Oliver'in gözleri parladı. Köpeğin payından ona bir tabak verdiler. Oliver çabucak yiyip bitirdi. Bayan Sowerberry onu izliyordu. Oliver'in böyle arsızca yiyişinden hiç hoşlanmamıştı. Kirli bir lambayı alıp merdivenlerden yukarı yönelerek ''Gel benimle'' dedi. ''Yatağın dükkanda. Umarım tabutların arasında uyumak zor gelmez sana. Zaten zor gelse de gelmese de bir şey değişmez. Çünkü senin için yatacak başka yer yok. Hadi gel. Bütün gece beni burada oyalayıp durma'' dedi. Oliver dükkanda yalnız kalınca çok korkmuştu. Orada ölümün ta kendisi gibi duran ve Oliver'in içini dehşetle dolduran yarım kalmış bir tabut vardı. Duvarın önündeki tahta parçaları hayaletler gibi duruyordu. Dükkan sıcaktı ve hava tabutların kokusuyla dolmuş gibiydi. Yatağı da mezara benziyordu. Oracıkta kala kalmıştı. Yabancı bir yerde bir tek arkadaş, sevecek ya da kendisine bakacak tek kişi olmaksızın öyle bir başına. Yüreği acıyla dolmuştu. Daracık yatağına girerken o yatağın kendi tabutu olmasını ve uyuyup bir daha hiç uyanmamayı istiyordu. Ertesi sabah dükkan kapısının dışarıdan büyük bir gürültüyle vurulduğunu duydu. Bu gürültü 25 kez daha öfkeyle tekrarlandı. Bir ses, "Açsana kapıyı, ne duruyorsun?" diye bağırdı. Oliver, "Hemen açıyorum efendim," diyerek anahtarı çevirdi. Ses, "Galiba sen yeni gelen çocuksun, öyle değil mi?" diye sordu. Oliver, "Evet efendim," dedi. "Kaç yaşındasın?" diye sordu ses. 10 yaşındayım efendim," dedi Oliver. "Öyleyse içeri girince seni döveceğim," dedi o ses. Oliver kapıyı açtı. Binanın önünde oturmuş, tereyağlı ekmeğini yiyen bir delikanlıdan başka kimseyi göremedi. Delikanlının küçük gözleri ve kırmızı bir burnu vardı. Oliver, "Kapıyı sen mi vurdun?" diye sordu. "Ben vurdum," dedi. "Tabut mu istiyorsun?" diye sordu Oliver. "Galiba sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Güçsüzler evi," dedi delikanlı. Oliver, "Hayır efendim," diye karşılık verdi. Delikanlı, "Ben Bay Noah Claypool'um," dedi. "Sen benim evrimde çalışacaksın. Hemen pencereleri aç, seni tembel yaratık." Bu sözleri söylerken Oliver'e vurdu ve dükkana daldı. Az sonra Bay ve Bayan Sowerberry aşağıya geldiler. Oliver kahvaltı için Noah Claypool'un ardından mutfağa girdi. Charlotte, "Ocağın yanına gel Noah," dedi. "Ustanın kahvaltısından sana güzel bir parça et ayırdım. Oliver, Bay Noah'ın arkasındaki şu kapıyı kapat. Sonra da senin için ayırdığım şu parçaları al. Çayın da var. Onu al da şuradaki sandığa git otur. Çabuk ol, senin dükkana bakmanı istiyorlar. Duyuyor musun?" Noah Claypool de, "Duyuyor musun güçsüzler evi?" dedi. Charlotte, "Aa Noah," dedi. "Neden onu böyle çağırıyorsun? Çok komik. Neden onu kendi haline bırakmıyorsun?" Noah, "Kendi haline bırakmak mı? Herkes onu kendi haline bırakıyor. Annesi de babası da tüm ailesi de onu kendi haline bırakmışlar zaten. Öyle değil mi Charlotte?" Kız gülerek, "Ah seni komik çocuk seni," dedi. Noah da gülmeye başladı ve ikisi birden odanın en soğuk köşesindeki sandığın üstüne oturup bayat, sert ekmek parçalarını yemekte olan zavallı Oliver Twist'e baktılar. Noah da fakir bir çocuktu ama güçsüzler evinden değildi. Annesiyle babasının kim olduklarını biliyordu. Annesi çamaşırcıydı, babası da çok içen bir asker. Başka çocuklar ona kötü davranırlardı. Onun için Oliver'in geldiğine sevinmişti. Çünkü şimdi o da kendi sırasını kullanıp Oliver'e kötü davranabilecekti. 4. Bölüm. Oliver kaçıyor. O günü izleyen aylarda Oliver çok şey öğrendi. Bay Sowerberry ile iş yolculuklarına gitti. Cenazelerde tabutlar mezara konurken ona yardım etti. Çok zengin insanların cenazelerinde bir şey Oliver'in dikkatini çekmişti. Bu insanların sağlığında mutsuz olan aileler, onların ölümünden sonra çoğunlukla mutlu oluyorlardı. Erkekler eşlerini kaybedince sessiz sakin görünüyorlardı. Kadınlar da kocalarının cenazesinde siyahlar giyiyorlardı ama o siyah giysilerin içinde olabildiğince güzel görünmek istiyorlardı. Oliver bir şey daha görmüştü. Cenaze sırasında acısı çok büyük olan insanlar evlerine gidip çaylarını içer içmez çabucak iyileşiyorlardı. Bu süre içinde Noah Claypool de Oliver'e yaşamı büsbütün çekilmez etmişti. Noah Oliver'e böyle davrandığı için Charlotte da ona kötü davranıyordu. Öte yandan Bay Sowerberry Oliver'e dostça davranmaya çalıştığı için Bayan Sowerberry ona düşman olmuştu. Böylece kendisine düşmanca davranan bu üç insanla Oliver'in yaşamı pek de rahat geçmiyordu. Bir gün Noah yine Oliver'e çok kötü davranıyordu. Olanca gücüyle onun saçlarını çekmiş, kulaklarını acıtmıştı. Oliver'i ağlatmaya çalışıyordu. "Annen nasıl güçsüzler evi?" dedi. Oliver, "Öldü," diye karşılık verdi. "Bana hiç ondan söz etme," dedi. Oliver bunu söylerken kızarmıştı. Hızlı hızlı nefes alıyordu. Noah, "Neden öldü güçsüzler evi?" diye sordu. "Bana söylediklerine göre kalp kırıklığından," dedi Oliver. Artık yaşamak istemeyecek kadar mutsuzdu. "Bundan ölmenin ne demek olduğunu sanırım ben biliyorum," dedi. Oliver'in gözlerindeki yaşları gören Noah, bundan çok hoşlanarak, "Seni ağlatan ne?" diye sordu. Oliver, "Sen değilsin," dedi. Noah gülerek, "Aa, ben değilim sahi mi?" diye cevap verdi. "Hayır, sen değilsin. Artık yeter bu kadar. Annem için bir söz daha söyleme artık bana, sakın," dedi Oliver. Noah, "Sakın, sakın," diye bağırdı. Kabalaşma güçsüz Erevi. Sana hepimiz acıyoruz güçsüz Erevi. Ama senin annen kötü bir kadındı. Öyle olduğunu sen de biliyorsun ya, dedi. Oliver hemen gözlerini kaldırıp bakarak ne dedin diye sordu. Noah kötü bir kadındı güçsüz Erevi diye tekrarladı ve zamanında ölmesi onun için iyi oldu diye ekledi. Öfkeden kıpkırmızı kesilen Oliver iskemleyle masayı itip Noah'nın boğazına sarıldı. Oğlanı şöyle bir sarsıp yere fırlattı. Daha birkaç dakika önce Oliver ne kadar sessiz ve sakin görünüyordu ama annesi için söylenen kötü sözler kanını tutuşturuvermişti. Noah yüksek sesle bağırarak Oliver'in ayaklarının dibinde yatırıyordu. ''Beni öldürecek, imdat, Charlotte, Bay Sowerberry, Oliver çıldırdı!'' diye bağırdı. Bayan Sowerberry ile birlikte koşarak mutfağa giren Charlotte bir çığlık attı. Oliver'i yakalayıp bir yandan döverek bir yandan da ''Seni kötü çocuk seni!'' diye bağırıyordu Charlotte. Bayan Sowerberry, Oliver'i tutup tırnaklarıyla yüzünü yırttı. Noah da kalkmış, Oliver'i arkasından vuruyordu. Hepsi de yorgun düşüp artık yırtacak, tırmalayacak, dövecek güçleri kalmayınca Oliver'i karanlık bir odaya taşıdılar ve oraya kapattılar. Bayan Sowerberry oturup ağlamaya başladı. Hepimiz yataklarımızda öldürülebilirdik diyordu. Charlotte, umarım bu güçsüzler evinden başka çocuk almaması için Bay Sowerberry'yi bir ders olur. Bunların hepsi de adam öldürmek ve hırsızlık etmek için dünyaya gelmişler. Zavallı Noah, az kalsın öldürecekti onu Bayan Sowerberry. Bayan Sowerberry de zavallı Noah dedi. Şimdi ne yapacağız? Bay Sowerberry de evde yok. Evde hiç erkek yok dedi. Charlotte, polis mi çağırsak acaba diye bağırdı. Hayır dedi Bayan Sowerberry. Hemen Bay Bumble'a koş Noah. Acele buraya gelmesini söyle. Noah Bay Bumble'ı güçsüzler evinde buldu. Ah Bay Bumble efendim diye bağırdı Noah. Oliver... Efendim Oliver, Bay Bumble gözlerinde bir sevinç ışığı belirerek ne diye sordu. Kaçmadı ya, kaçmadı değil mi Noah? Hayır kaçmadı efendim ama bana saldırdı. Beni öldürmek istedi efendim. Sonra Charlotte'u daha sonra da Bayan Sowerberry'i öldürmek istedi efendim. Ne korkunç acı. Ve Noah sanki hala Oliver'in saldırısından acı çekiyormuş gibi gövdesini hareket ettirdi. Bay Bumble, zavallı çocuğum dedi. Hemen geliyorum. Bastonunu alarak Noah ile birlikte Bay Sowerberry'nin dükkanına doğru yola koyuldu. Orada karanlık odaya giderek boğuk bir sesle Oliver diye seslendi. Oliver içeriden çıkarın beni diye bağırdı. Bay Bumble, tanıdın mı bu sesi Oliver? Evet dedi Oliver. Bu sesten korkmuyor musun? Ben konuşurken hiç korku duymuyor musun? Oliver yürekli bir sesle hayır dedi. Bu karşılık Bay Bumble'ın beklediğinden çok başkaydı. Bay Bumble çok şaşırmıştı. Kapıdan çekildi ve ötekilere baktı. Bayan Sowerberry, biliyorsunuz Bay Bumble, herhalde çıldırmış bu, dedi. Aklı başında hiçbir çocuk sizinle böyle konuşamaz. Bay Bumble birkaç dakika derin derin düşündükten sonra, çıldırmadı, dedi. Bütün sıkıntı et. Bayan Sowerberry, ne, diye sordu. Et, Bayan Sowerberry, et, dedi Bay Bumble. Ona çok fazla et vermişsiniz. Eğer bizim güçsüzler evinde yaptığımız gibi yalnız çorbayla besleseydiniz, bunların hiçbiri başınıza gelmezdi. Bayan Sowerberry, tanrım, tanrım, dedi. Eli açıklığın sonu bu işte. Bay Bumble, onu bir iki gün burada bırakın, dedi. Daha sonra da çorbadan başka hiçbir şey vermeyin Bayan Sowerberry. Ne de olsa kötü bir aileden geliyor. Tam bu sırada Bay Sowerberry gelmişti. Öbürleri Oliver'in yaptıklarını bir bir ona anlattılar. O da kapıyı açıp Oliver'i dışarı çekti. Oliver'in üstündekiler parçalanmış, eli yüzü tırmık içinde kalmıştı. Saçları karmakarışıktı ve hala kıpkırmızı ve öfkeli görünüyordu. Bay Sowerberry, Oliver'in kulağının üstüne bir tokat patlatırken, ''Şimdi artık uslu bir çocuk oldun değil mi?'' dedi Oliver. ''Noah annem için kötü sözler söyledi.'' dedi. Bayan Sowerberry, söylediyse ne olmuş? Söylediklerinin hepsini annen hak etmiş. Hatta daha kötülerini de, dedi. Oliver, hayır, yalan bu diye bağırdı. Bayan Sowerberry, evet öyle dedi. Oliver, doğru değil bu diye bağırdı. Bayan Sowerberry hüngür hüngür ağlamaya başladı. Oliver'i iyi davranmak isteyen Bay Sowerberry karısı ağlamaya başlayınca Oliver'i dövmek zorunluluğunu hissetti. Onu iyice bir dövdükten sonra gene karanlık odaya kapattı. Gece olunca Oliver'e dükkanın üst katındaki yatağa gitmesi emredildi. Dükkanın sessizliği içinde yapayalnız bırakılıncaya kadar kendini tutan Oliver o zaman ağlamaya başladı. Yere dizlerinin üstüne çöküp elleriyle yüzünü kapayarak ağladı ağladı. Oliver uzun süre hiç kıpırdamadan öylece kaldı. Yanı başında yanan mum gittikçe azalıyordu. Sonra kalkıp kapıyı açtı ve dışarı baktı. Gece soğuk ve karanlıktı. Kapıyı kapadı. Bir iki parça giyeceğini bir mendilin içine bağladı. Oturup sabahı beklemeye koyuldu. Günün ilk ışığı pencerelerden süzülünce Oliver tekrar kalkıp kapıyı açtı. Korkulu bir bakışla acele etrafına bakındıktan sonra kapıyı çekip caddeye çıktı. 5. Bölüm. Oliver Londra'ya gidiyor. Nereye gideceğini bilmeyen Oliver sağına soluna bakındı. Şehirden çıkan arabaların tepeye tırmandıklarını hatırladı. O da aynı yolu tuttu. Yürüdüğü yol Bay Men'in evinin önünden geçiyordu. Bunu görünce kalbi hızla çarpmaya başladı. Ama geri dönmek istemiyordu. Hem de sabahın bu çok erken saatinde görülmek korkusu pek yoktu. Evin önüne gelmişti. Etrafta çıt çıkmıyordu. Durdu. Bahçeye baktı. Orada bir çocuk çalışıyordu. Çocuk, güçsüzler evindeki çocuklardan biri ve eski bir arkadaşıydı. Oliver onu gördüğüne sevindi. Kaç kez birlikte dövülüp hapsedilmişlerdi. Çocuk bahçe kapısına doğru koşarken Oliver, ''Sessiz ol Dick'' dedi. ''Kimse uyandı mı?'' Çocuk, ''Benden başka uyanan yok'' diye karşılık verdi. Oliver, ''Beni gördüğünü kimseye söylemedik. Ben kaçıyorum. Beni dövdüler ve çok kötü hırpaladılar. Buradan gidiyorum. Sen de çok hasta görünüyorsun Dick'' dedi. Çocuk solgun bir gülümsemeyle, ''Doktor onlara öleceğimi söylerken duydum'' dedi. ''Seni gördüğüme çok sevindim Oliver. Ama hiç durma burada, hiç durma'' dedi. Oliver, ''Sana hoşça kal demek için durdum Dick'' dedi. ''Seni tekrar göreceğimi biliyorum. İyileşeceksin ve mutlu olacaksın Dick.'' Çocuk, ''Umarım'' diye karşılık verdi. ''Öldükten sonra, daha önce değil. Doktorun doğru söylediğine inanıyorum Oliver. Çünkü düşlerimde hep cenneti ve uyanıkken hiç görmediğim iyilikle dolu yüzleri görüyorum. Öp beni'' dedi. Çocuk alçak bahçe kapısının üstüne tırmanıp küçük kollarını Oliver'in boynuna doladı. ''Güle güle, Tanrı seni korusun.'' İlk kez birisi Tanrı'nın Oliver'i korumasını dilemişti ve Oliver yaşamının ondan sonraki yıllarında başına gelen tüm sıkıntı ve değişikliklerde bunu hiç unutmamıştı. Oliver izlenmekten ve yakalanmaktan korkarak hiç durmadan kaçtı. Sonunda bir taşa oturup ilk kez nereye gideceğini ve nasıl yaşayacağını düşünmeye başladı. Yanına oturduğu taşta oradan Londra'ya 70 mil kaldığı yazılıydı. Londra, o koskocaman çok büyük yer. Kendisini orada hiç kimse, hatta Bay Bumble bile bulamazdı. Oturduğu yerden fırlayıp kalktı. Oraya nasıl gidecekti? Mendilini içine bağladığı bir parça kuru ekmeği, eski bir gömleği ve iki çift çorabı vardı. Birkaç kuruş da parası. Ama bu kış gününde 70 mil yürümeme bunların hiçbir yardımı olmaz ki diye düşündü. O gün 20 mil yürüdü. Bu 20 mil boyunca biraz kuru ekmek ve evlerin kapısını çalarak istediği birkaç bardak sudan başka midesine hiçbir şey girmemişti. Gece olunca bir tarlada uyuyakaldı. Önce çok korkmuştu. Hem de çok üşüyordu ve açtı. Rüzgar da sürekli uluyup duruyordu. Ama yorgunluktan bitkin düşen Oliver hemen uyuyuvermiş ve tüm sıkıntılarını unutmuştu. Ertesi sabah öyle üşümüş ve öyle acıkmıştı ki birkaç kuruş parasını verip ekmek almak zorunda kaldı. O gün karanlık bastırıncaya kadar ancak 12 mil yürüyebilmişti. O soğuk havada bir gece daha geçirmek çocuğun durumunu büsbütün beter etmişti. Ayakları acıyor, bacakları sanki tutmuyordu. Güçlükle yürüyebiliyordu. Oliver günler geçtikçe daha zayıf düşüyordu. Adamın biri ona bir öğünlük ekmek peynir, yaşlı bir hanımefendi de yiyecek şeyler vermiş ve tatlı sözler söylemişti. Bunlar olmasaydı Oliver'in sıkıntıları da annesininkiler gibi sona erecek, yavrucak yolun üstüne düşüp ölecekti. Oliver 7. günün sabahı erken saatlerde yavaş yavaş yürüyerek Londra'dan birkaç mil uzaktaki küçük Barnet kasabasına girdi. Güneş tüm güzelliğiyle doğuyordu. Sokaklar bomboştu. Oliver bir kapının eşiğine oturdu. Her yanı toz toprak içindeydi. Ayakları kanamıştı. Biraz sonra insanlar gelip geçmeye başladılar. Bazıları durup bir süre Oliver'e bakıyor ama hiçbiri onunla konuşmuyordu. Sonra bir oğlanın kendisine doğru baktığını gördü. Oğlan yürüyüp Oliver'in yanına geldi. "Merhaba, sıkıntın ne?" diye sordu. Tuhaf bir çocuktu. Çok pisti, kısa boyluydu ve çirkin gözleri vardı. Yaklaşık Oliver'in yaşındaydı ama tam bir erkek havası vardı oğlanda. Neredeyse ayaklarına kadar inen bir erkek paltosu giymişti. Başında da her an düşecekmiş gibi duran bir erkek şapkası vardı. Oliver'e, "Derdin ne?" diye sordu. "Çok açım ve yorgunum," dedi Oliver. "Yürüyerek uzun yoldan geldim. Son 7 gündür hep yürüyorum." Ve gözlerine yaşlar doldu. Çocuk, "7 gündür ha?" dedi. "Şimdi anladım. Sana yiyecek bir şey gerek ve sen onu alacaksın. Çok param yok ama senin yiyecek paranı ödeyeceğim. Kalk bakalım," dedi. Oliver'in kalkmasına yardım etti. Onu bir hana götürerek biraz et, ekmek ve içecek bir şeyler ısmarladı. Oliver yeni arkadaşıyla birlikte güzelce karnını doyurmuştu. Oliver önündekilerin hepsini yiyip bitirdikten sonra tuhaf çocuk, "Londra'ya mı gidiyorsun?" diye sordu. "Evet," dedi Oliver. "Kalacak yerin var mı?" "Yok." "Ya paran?" diye sordu çocuk. "O da yok. Sen de mi Londra'da oturuyorsun?" dedi Oliver. "Evet, öyle. Evde kaldığım zaman. Sanırım bu gece yatacak bir yer gerek sana, öyle değil mi?" diye sordu çocuk. "Öyle gerçekten. Uzun süredir bir dam altında uyumadım," dedi Oliver. "Bunun için hiç canını sıkıntıya sokma sen," dedi çocuk. "Bu akşam Londra'da olmam gerekli. Orada sana bedava yatacak yer verecek yaşlı bir bey tanıyorum. O beni çok iyi bilir." Oliver bu oğlanın adının Jack Dawkins olduğunu öğrendi. Jack karanlık basmadan önce Londra'ya girmek istememişti. Onun için şehre vardıklarında saat neredeyse 11 olmuştu. Jack hızlı yürüyordu. Oliver de onun ardından giderek dar bir sokaktan görüp göreceği en pis yerlerden birine girdi. Hava çok kötü kokularla, sokakta zil zurna sarhoş erkek ve kadınlarla doluydu. Oliver tam oradan kaçmayı düşünüyordu ki Dawkins birden onun kolunu yakaladı. Bir evin kapısını iterek açtı ve ikisi birden içeri girdiler. İçerisi karanlıktı ama Oliver kırık merdivenlerin üstünden bakan bir adamın yüzünü seçebildi. Adam, "İki kişisiniz," dedi. "Yanındaki kim?" Jack Dawkins, Oliver'i öne doğru çekerek, "Yeni bir arkadaş," dedi. "Fagin yukarıda mı?" "Evet, mendillerle uğraşıyor. Çıkın yukarı," dedi adam. Dawkins, Oliver'in elini tutarak büyük güçlükle karanlık ve kırık merdivenlerden yukarı çıkmasına yardım etti. Bir odanın kapısını hızla açarak girdi ve Oliver'i arkasından içeri çekti. Odanın duvarları eskilikten ve pislikten simsiyahtı. Ocağın önünde bir masa vardı. Masanın üstünde bir şişenin, içine sokulmuş bir mum, 2-3 fincan, bir somun ekmek, biraz tereyağı ve bir tabak vardı. Ateşin üstünde et pişiyordu. Ocağın yanında çok yaşlı bir adam duruyordu. Adı Fagin'di. Üstü başı pislik içindeydi. Kızıl saçları kötülükle dolu çirkin suratını yarı yarıya örtmüştü. Tüm dikkatini pişen etle yan yana bir ipe asılmış bir sürü ipek mendil arasında paylaştırıyor gibiydi. Düzensiz birkaç yatak yere yan yana serilmişti. Masanın çevresinde 4-5 erkek çocuk oturuyordu. Bunlar da orta yaşlı erkeklerin havasında uzun pipolar ve içki içiyorlardı. Dawkins, yaşlı adamın kulağına bir şeyler fısıldarken hepsi onun başına toplandılar. Sonra hepsi dönüp Oliver'e bakarak gülümsediler. Aynı şeyi yaşlı adam da yaptı. Jack Dawkins, "İşte bu çocuk Fagin," dedi. Adı Oliver Twist. Yaşlı adam yine gülümsedi ve başını eğerek selam verdi. Sonra Oliver'in elini tuttu ve arkadaşlığıyla kendisine onur vereceğini umduğunu söyledi. Daha sonra pipolu genç adamlar birer birer gelerek Oliver'in her iki elini, özellikle de mendilini tuttuğu elini sertçe sallayarak sıktılar. Bunlardan biri hevesle şapkasını alıp astı. Bir başkası da Oliver'i yatmadan önce ceplerini boşaltmak zahmetinden kurtarmak istermişçesine ellerini onun ceplerine daldırıverdi. Fagin, "Seni gördüğümüze çok sevindik Oliver," dedi. "Ha, Sen hep şu mendillere bakıyorsun. Onları yıkamak için hazırladık. Hepsi bu Oliver, hepsi bu. Çocukların hepsi bu söze gülüştüler. Ve akşam yemeklerini yemeye başladılar. Oliver de onlarla birlikteydi. Sonra ona yerde bir yatak verdiler ve çocukcağız hemen derin bir uykuya daldı. 6. Bölüm Fagin ve Çetesi. Ertesi sabah Oliver uzun bir uykudan uyandığında vakit epey geç olmuştu. Odada kahvaltı için kahve yapan yaşlı adamdan başka kimsecikler yoktu. Kahve hazır olunca adam dönüp Oliver'e baktı ve ona adıyla seslendi. Oliver henüz yarı uyanıktı, karşılık vermedi. Fagin, Oliver'in hala uyuduğunu sandı. Kapıyı kilitleyerek yerdeki gizli bir delikten bir kutu çıkardı. Kutuyu dikkatle masanın üstüne koydu. Sonra oturup değerli taşlarla pırıl pırıl parlayan çok güzel bir altın saat çıkardı kutudan. Çirkin bir gülüşle, "Ah!" dedi. İyi çocuklar, iyi çocuklar. Sonuna kadar dürüst çocuklar. Fagin'le ilgili tek söz bile söylemezler. Hem neden söylesinler? Bu onları asılmaktan kurtarmaz ki. Yo, iyi çocuklar, dedi. Saati yerine koyduktan sonra en az 6 saat daha çıkardı. Onların hepsine de aynı hoşnutlukla baktı. Kutuda birçok yüzük ve başka harikulade değerli taşlar vardı. Adam kendi kendine yüksek sesle, İnsanları asmak ne harika bir fikir, dedi. Ölüler hiç üzüntü duymazlar. Ölüler hiç konuşamazlar. Ya bizim işimiz için bu iyi işte. Beşi bir sırada asılmış ve bu mücevherlerin öyküsünü anlatacak kimse kalmamış. Bu sözleri söylerken parlak kara gözleri Oliver'in yüzüne ilişti. Çocuğun gözleri sessiz bir merakla adamın gözlerine saplanmıştı sanki. Fagin bütün yaptıklarını Oliver'in gördüğünü anladı. Çabucak kutuyu kapatıp masadan bir ekmek bıçağı aldı ve Oliver'in üstüne yürüdü. Sen uyanıksın ha? Ne gördün söyle çocuk. Çabuk çabuk. Yaşamak istiyorsan söyle, dedi. Daha fazla uyuyamadım efendim, diyebildi Oliver. Sizi rahatsız ettimse çok üzgünüm. Sadece uyanıverdim işte. Fagin, şu güzel şeylerden hiçbirini gördün mü? Dedi. Evet efendim, dedi Oliver. Bıçağı yerine bırakan Fagin, ya dedi, onlar benim Oliver. Bu yaşlı halimde yalnız onlarla yaşıyorum ben, dedi. Tam bu sırada Jack Dawkins, Charlie Bates denen çocukla içeri girdi. Sevgili çocuklarım, dedi Fagin, umarım işe gitmiştiniz bu sabah. Dawkins, çok iş yaptık, dedi. Charlie Bates, pek çok, dedi. Aferin, aferin, dedi Fagin. Neler getirdin Dawkins? Dawkins, İki torba dolusu para, diyerek torbaları Fagin'e verdi. Umduğum kadar ağır değil bunlar, dedi yaşlı adam, ama iyi iş doğrusu. Bu çocuklar iyi çalışıyor, öyle değil mi Oliver? Oliver çok iyi, dedi. Charlie Bates güldü. Oliver'i şaşırtacak kadar çok güldü. Oliver ortada gülecek bir şey göremiyordu. Fagin Charlie'ye, peki sen ne getirdin bakalım, dedi. Cebinden 4 tane mendil çıkartan Bates usta, mendiller, diye cevap verdi. Mendillere dikkatle bakan Fagin, iyi, dedi. İyi mendiller, ama bunları iyi işaretlememişsin Charlie. En iyisi bu işaretleri bir iğneyle çıkartmalı. Bunu nasıl yapılacağını Oliver'e öğreteceğiz. Ne dersin Oliver? Nasıl isterseniz efendim, dedi Oliver. Sen de Charlie gibi cep mendillerinin en iyi biçimde nasıl alınacağını öğrenmek istersin, öyle değil mi şekerim? Dedi adam. Oliver, eğer öğretirseniz bunu çok isterim efendim, dedi. Charlie gene güldü. Kahvaltıdan sonra yaşlı adamla iki çocuk çok tuhaf bir oyun oynadılar. Yaşlı adam pantolonunun ceplerinden birine gümüş bir kutu, öbürüne dolu bir para kesesi, ceketinin cebine de bir kol saatiyle bir mendil koydu. Sonra tıpkı yaşlı beyefendilerin caddelerde yürüdükleri gibi elinde bir bastonla odanın içinde dolaşmaya başladı. Arada sırada bir mağazanın vitrinine bakıyormuş gibi davranarak kapının önünde duruyordu. Sonra da sanki hırsızlardan korkuyormuş gibi etrafına bakınıyor, bir şey kaybedip kaybetmediğini anlamak istercesine ceplerini yokluyordu. Bunu öyle komik bir şekilde yapıyordu ki Oliver gözlerinden yaşlar gelene kadar güldü. Fagin bütün bunları yaparken iki çocuk da onu hemen arkasından izliyorlardı. Adam arkasına dönüp baktıkça da çabucak gizleniyorlardı. Sonunda Dawkins Fagin'in ayağına bastı. O sırada Charlie Bates yüklenip onu arkasından itti. İşte bu bir dakikanın içinde iki çocuk çabucak gümüş kutuyu, para kesesini, saati ve mendili adamın ceplerinden alıvermişlerdi. Bu oyun oynanırken eğer yaşlı beyefendi ceplerinden birine bir elin girdiğini hissederse avazı çıktığı kadar bağırıyordu. O zaman oyuna en başından tekrar başlanıyordu. Onlar bu oyunu birçok kez oynayıp dururlarken iki genç hanım genç beyefendileri görmeye geldiler. Bunlardan birinin adı Beth, ötekininki Nancy'ydi. Bu hanımefendilerin yüzlerinde pek çok boya vardı ve davranışları da çok serbest ve rahattı. Oliver onların gerçekten hoş kızları olduklarını düşündü. Kızlar Dawkins ve Charlie Bates ile birlikte çıkıp gittiler. Fagin Oliver'e, "İşte böyle şekerim," dedi. "Onlar gittiler, artık bütün gün gelmezler. Çok hoş bir yaşamları var değil mi?" Oliver, "İşlerini bitirdiler mi efendim?" diye sordu. "Evet," dedi Fagin. "Şayet dışarıdayken yapacak başka bir iş bulmazlarsa, sen de onlar gibi yap Oliver. Onlar bir gün büyük adam olacaklar. Senin de büyük adam olmana yardım edebilirler. Bak bakalım, mendilim cebimden dışarı sarkmış mı?" Oliver, "Evet efendim," dedi. "Bakalım bana hissettirmeden onu alabilecek misin? Bu sabah biz oynarken onların yaptığı gibi," dedi. Oliver çocuklardan gördüğü gibi bir eliyle cebi altından tutarken öbür eliyle mendili oradan çekiverdi. Fagin, "Aldın mı?" diye bağırdı. Oliver elindeki mendili göstererek, "İşte burada efendim," dedi. Fagin, "Sen iyi bir çocuksun. Aferin oğlum," dedi. "Al sana 1 lira. Eğer böyle devam edersen çağımızın en büyük adamı sen olacaksın. Şimdi gel bakalım. Sana mendillerdeki işaretlerin nasıl çıkartılacağını göstereceğim." Oliver bu oyunun büyük adam olmasına ne yararı olacağını anlayamamıştı. Ama henüz 10 yaşında bile değildi. Fagin kendisinden çok yaşlı olduğuna göre en doğrusunu o bilir kuşkusuz diye düşündü. 7. Bölüm. Oliver hırsızlara katılıyor. Günler günler ardından geçip giderken Oliver hep Fagin'in odasında oturup mendillerdeki işaretleri çıkartıyordu. Arada sırada o da önceden anlatılan oyunu oynuyordu. Sonunda Oliver temiz havayı özlemeye başladı ve Fagin'e kendisini de Dawkins ve Charlie Bates ile birlikte işe gitmesine izin vermesi için yalvardı. Bir sabah yaşlı adam onun da gitmesine izin verdi. 3 çocuk yavaş yavaş yürüyerek yola koyuldular. Öyle yavaş yürüyorlardı ki Oliver gerçekten işe gidip gitmediklerini merak etmeye başlamıştı. Dawkins birden durdu. Parmağını dudaklarına dokundurarak büyük bir dikkatle arkadaşlarını geriye doğru çekti. Oliver, "Ne oluyor?" diye sordu. "Sessiz ol," dedi Dawkins. "Kitapçının yanındaki şu yaşlı adamı görüyor musun?" Oliver, "Şuradaki yaşlı beyefendiyi mi?" dedi. "Evet, görüyorum." Dawkins, "İşte o, iyi," dedi. Charlie Bates, "Çok iyi," dedi. Oliver onlara şaşkın şaşkın baktı. İki çocuk yolun karşı tarafına yürüdüler ve yaşlı adamın arkasına iyice sokuldular. Oliver ne yapacağını bilmeden onları izliyordu. Ak saçlı yaşlı adamın altın çerçeveli gözlükleri vardı gözünde. Yeşil ceket giymişti ve elinde bir baston tutuyordu. Dükkanın önünde raftan bir kitap almış, büyük bir ilgiyle onu okuyordu. Dawkins, Oliver'i büyük bir şaşkınlık ve korkuya düşüren bir davranışla elini adamın cebine sokup bir mendil çıkartarak Charlie Bates'e verdi. Sonra ikisi birden hızla kaçarak köşeye döndüler. Oliver, mendillerin, saatlerin, mücevherlerin ve Fagin'in oynadığı oyunların esrarını o anda anlamıştı. Bir an korku ve dehşet içinde olduğu yerde hareketsiz kaldı. Sonra kaçmaya başladı. O sırada yaşlı adam elini cebine atmış, mendilin kaybolduğunu görünce dönüp arkasına bakmıştı. Birden Oliver'i kaçarken gördü ve doğal olarak mendilini onun çaldığını sandı. "Dur, hırsız!" diye bağırarak elinde kitabı Oliver'in ardından koşmaya başladı. Caddedeki herkes bu kovalamacıya katılmıştı. Hepsi "Dur, hırsız!" diye bağırıyorlardı. Hatta Dawkins ve Bates usta bile bağırışanları duyunca "Dur, hırsız!" diye bağırarak Oliver'in arkasından koşmaya başlamışlardı. Sonunda birisi Oliver'i itti. Yere düşen çocuk toz toprak içinde kalmıştı. Bütün yüzü kan içindeydi. Çevresine kalabalık toplandı. Yaşlı adama "Hırsız bu çocuk muydu?" diye sordular. Adam "Evet," dedi. "Korkarım ki o. Zavallı çocuk yaralanmış." Bir polis memuru kalabalığı yararak öne geçti. Oliver'i ensesinden yakaladı. "Gel bakalım, kalk ayağa," dedi. "Ben değildim efendim, başka iki çocuktu," dedi Oliver. "Buralarda bir yerde olacaklar," dedi. Memur, "Yo, hayır, burada öyle kimse yok," dedi. Bu doğruydu. Çünkü Dawkins ile Charlie Bates çoktan önlerine çıkan ilk sokağa saparak kaçmışlardı bile. "Gel, kalk ayağa," dedi polis. Yaşlı beyefendi, "Sakın çocuğun canını acıtmayın," dedi. Polis memuru, Oliver'i caddede sürüklemeye başlamıştı. Birden eski siyah giysili bir adam onlara doğru geldi. "Durun, durun, onu götürmeyin," diye bağırdı. "Durun bir dakika." Polis, "Ne oluyor, siz kimsiniz?" dedi. Adam, "Ben kitapçıyım," diye karşılık verdi. "Olup bitenleri gördüm. Üç erkek çocuktu. Biri bu, iki de başkası. Bay Brenlow orada kitap okuyordu. Başka bir çocuk onun mendilini aldı. Bu çocuk bir şey yapmadı. Orada durmuş şaşkın şaşkın bakıyordu." Polis memuru, "Öyleyse bu çocuk serbest bırakılmalı," dedi. Oliver'in ensesini bıraktı. O anda bayılan çocuk yere yığılıp kaldı. Yüzü ölü gibi bembeyaz olmuştu. O yaşlı beyefendi, yani Bay Brenlow, "Zavallı çocuk, zavallı çocuk," dedi. "Biriniz bir araba çağırsın lütfen, hemen."